Ayrım 22, sayfa 185, Savaş Gelinleri, Helen Bryan. 16. bölüm, Grovemarsh Priors, Kasım 1941. Yakında 21 olacağı gerçeği ve en sonunda kadınlar ordusunu bırakma şansı, babasıyla buluştuğu günden beri Francis'i ayakta tutan tek şeydi. Ve başına doğum gününe 3 gün kala kararını güçlendiren kötü bir şey geldi. Çiftlikte kadınlar ordusu takım lideri onu en az sevdiği göreve vermişti, süt sağmaya. Homurdanan Francis süt kovasını yere çarptı ve tabureye oturdu. Sağmak için memelere uzandığı anda inek möğledi ve başıyla toz vurmaya çalıştı. ''Çeneni kapa ve kıpırdama Queenie!'' diye mırıldandı Francis. İnek kıpırdadı, Francis'i yanındaki samanın içine devirdi. Francis toparlandı ve Queenie'nin sağrısına vurdu. Sinirlenen Queenie, Francis'i çamurlu ayağıyla tepti ve kızın pantolonuna işedi. Süt kovalarını geri taşıyan Francis, içi boş olduğu için boğaların tutulduğu alandan geçmeye karar verdi. Sonra birden boğa, Mera'nın öbür ucundan kafasını eğip ona doğru koşmaya başladı. Çitle çevrili alandan çıkmaya çalışırken Francis ardından kapıyı kapamayı unuttu ve boğa çitlerden dışarı fırlayarak anırmaya başladı. Neyse ki o sırada iki çiftçi yanlarından geçiyordu ve boğanın peşinden koştular. Uzun yabalarla onu hizaya getirmeye çalıştılar. Kahretsin diye mırıldandı Francis, botlarının üstüne süt dökülmüştü. Gün ortasında takım lideri ona herkesin önünde fırça çekti. Francis açık açık esniyordu. Takım lideri kadınlar ordusu refah komitesinin zor durumları ele alma ve takımın moralini koruma konusundaki tavsiyelerini yerine getiriyordu. ''Tamam öyleyse şimdi sandviçlerimizi yerken şarkı söyleyeceğiz.'' Francis itiraz etti. ''Yeter, lanet odası bir çocuk odası gibi.'' ''Toprağı geri verelim, hepimiz yardım edelim.'' sözleri çok aptalca. ''Savaş olsun ya da olmasın, hiçbir güç beni bunu tekrar söylemeye itemez.'' İsyanla nasıl başa çıkacağını bilmeyen takım lideri otoriteyi yeniden sağlamak için bağırdı. ''Tamam, seni itaatsizlikten rapor edeceğim.'' ''Evet, öğle yemeği için meyhaneye gidiyorum ben.'' Elsie yüreğini yere koydu. ''Ben de, şarkı söylemekten nefret ediyorum.'' ''Elsie Pigeon, seni de rapor ediyorum.'' Elsie iki parmağını kaldırarak kaba bir hareket yaptıktan sonra mırıldandı. ''Defol git.'' Elsie ve Francis biraz elma şarabı içmek için bisikletlerine binip kıkırdayan kadınları ve öfkeli takım liderini arkalarında bıraktılar. Bir saat sonra bisikletlerle çiftliğe geri döndüler. Elsie durdu. ''Geri dönmek istemiyorum, çiftçilikten bunaldım.'' ''Ben de tatlım, çok sıkıcı.'' ''Ay!'' Francis köşeyi dönerken yalpaladı ve yuvarlandı. ''Ah!'' Elsie durdu. ''Ben acıktım, sen acıktın mı?'' ''Her zaman tatlım.'' deyip iç çekti Francis. Moraran bacağını ovarken boş mideye içtiği elma şarabından çakır keyifti. Dün akşam Evangeline'de balina eti yemişlerdi. ''Başka bir şey yoktu.'' dedi Evangeline. ''Kupon karşılığında bile.'' Fakat balina eti kokuyordu ve yanmış kauçuk gibiydi. Herkes gönülsüzce tadına bakmıştı. Sonra ilk ısırığı çok yavaş bir şekilde çiğnemişti. Tommy, Maud ve Kipper aynı anda lokmalarını tükürdü. ''Daha fazla yiyemem.'' dedi Tommy sertçe. ''Yemeye devam edersem kusarım.'' dedi Maud. Kipper büyük ablasına baktı ve başını salladı. ''Ben de.'' Sonunda hiçbiri yiyemedi. Evangeline bile balina etiyle fazla bir şey yapamamıştı. ''İşte bunu saklıyordum.'' Elsie sırıttı ve bisiklet sepetindeki kazağın altından çikolata, Amerikan sigaraları ve kalın ekmek dilimlerinden yapılmış tereyağlı jambonlu sandviçler çıkardı. İki kız yemeğe üşüştü. ''Jambon, ah leziz jambon, tayın belası varken nasıl aldın?'' dedi ve parmağına bulaşan çikolataları yaladı, bir sigara aldı. ''Bernie'' dedi Elsie. Elbette, dedi Francis suçlulukla iç çekerek. Elsie savaş başladığından beri tayına rağmen bulunması neredeyse imkansız şeylere erişiyordu. Sıkıştırılmış pudra, parfümlü sabun, rujlar, çoraplar, çikolatalar, banyo sabunu, ipek iç çamaşırları, konserve, somon. Bernie karaborsa işleriyle uğraşıyor değil mi? Canım ya yakalanırsa? Gazeteler tayın yasalarını çiğneyen insanlarla ilgili korkunç hikayelerle dolu. Dükkan sahipleri hapis cezasına çarptırılmış. Sadece karnesiz küçük bir parça tereyağı sattıkları için. Kamu hizmeti hem de aylarca. Bernie mi? Yok ya, bir şey olmaz, dedi Elsie. Amerikan tütününün zevkini çıkardı. Bu konuda çok iyi, dikkat çekmeden nasıl yapacağını biliyor. Tereyağı, şeker, benzin, viski bile. Ne ararsan. Hepsinden bol bol var ve insanlar çok para ödüyor. Nereden alacağını biliyor ve bundan para kazanıyor. Bir sürü şey oluyor Francis. Hükümet her şeyi kontrol edemez. Her neyse, Bernie'nin ne yaptığını görmezden geliyorlar. Ona yaptırdıkları işin bedeli olarak görüyorlarmış. Bernie bunları elde edebilmek için tam olarak ne yapıyor? En müthiş sır da bu sanırım, dedi. Elsie kendinden emin bir şekilde, ah, tam olarak savaştan önce yaptığı şey işte, dedi. Bu konuda konuşmaması lazım ama bana da söylemeden edemedi. Sahte evraklar hazırlıyor, hırsızlık yapıyor ve şey, bomba düşen yerlerde geriye kalan şeyleri karıştırıyor. Ne? Savaştan önce polisler hep Bernie'yi tutuklamaya çalışıyormuş. Şimdi ise onu arabayla alıp bırakıyorlar ve memur Barrows'un yanında kalıyor ona göz kulak olsun diye. Hatta ona ödeme bile yapıyorlar. Hükümetin Bernie Carpenter ile ne işi olabilir diyebilirsin. Bir köpek yarışı düzenlesin ya da bir kamyon dolusu sigara ve reçeli korusun diye onu tutacak halleri yok. Sahtecilik yapıyor. Bana kendi dedi, yeteneği varmış. Yaptığı bir diğer şey ise bombalanmış binalara gitmek galiba. Kuyumculara, bankalara ya da içinde para olabilecek büyük evlere. Hızlıca girip çıkıyor. Elmas arıyor, gerekirse kasa kırıyor. Hatta o sırada kimse ona yaklaşmasın ve yakalamasın diye bir polis etraftakileri oradan uzak bile tutuyor. Galiba Savaş Bakanlığı'nın mücevhere ihtiyacı var. Ne için bilmem ama Bernie yetkililer hakkında öyle şeyler söylüyor ki kulaklarına inanamazsın. Ama bu gizli sanırım. Bernie pırlantaya sahip olan insanlar için her şeyin yolunda olduğunu söylüyor, sigortaları varmış. Elsie, dikkatli ol, tüm bunlar yanına kalsa bile nihayetinde hapse girer, seni ortada bırakır. Elsie sigarasını içti ve düşündü. Annesi burada olsaydı Francis ile aynı fikirde olurdu. Ancak Elsie şimdi kendi başınaydı ve şimdilik kalbini dinliyordu. Yine de dikkatli olacaktı. Bak Francis, benim ve Bernie gibi insanların nasıl hayatta kaldığını bilmiyorsun. Senin sadece üst tabakadan haberin var. Lady Marchmont ve Sir Leander ve o Hugo. Hatta çok şeye sahip olmadığını düşünen ama çoğu kişiden daha iyi durumda olan Alice ve annesi bile pek bir şey bilmiyor. North sokağının neye benzediğini bilemezsiniz. Adamları işten çıkarırlar ve zaten pek iş yoktur. Tutkal fabrikası başını ağrıtacak kadar kokar. Annem bizi doyurmak için ve evi bir arada tutmak için didinip durur. Biz hep aç geziyorduk. Annem elinden geleni yapıyordu. Neredeyse sahip olduğumuz her şeyi sattı. Hatta yüzüğünü bile. Böylece ev sahibine kira ödeyebildi. Yüzüğünü satmak en zoruydu. İşler ne kadar kötü giderse gitsin, en azından insanların yüzüğü parmağında görünce onun saygın, evli bir kadın olduğunu düşüneceklerini söylüyordu. Öğrendiğim tek şey, bir şansın varsa onu iyi değerlendirmen gerektiği. Bernie ve benim gibi insanlar için pek şans yok. Bernie yetkililerin kendisiyle işi bitip de onu North sokağına postalamaya kalkıştığında onlara karşı kullanacağı bir şey buldu. Her neyse, ona yaptırdıkları şeylerden sonra sorun çıkarırlarsa o da onlara sorun çıkaracak. Ah şantaj, o zaman ikinize de iyi şanslar ve sandviçler için teşekkürler, çok lezzetliydi. Kara borsadan da gelse umurunda değildi. Çok geç kalmışlardı ve lider buna çok sinirlenmişti. Francis'i çamurlu tarlaya patates kazıcılarının arasına gönderdi. Toprak botlarına çimento gibi yapışıyordu. Elsie de traktörü yağlamaya göndermişti. Diğerleri de öğleden sonra Francis ve Elsie ile konuşmamalarını emretti. Elma şarabının etkilerini hisseden Elsie sürdüğü traktörü stop ettirdi. Ardından kademeli bir istinat duvarına çarptı, küfrederek traktörden indi ve devrilmiş halde bırakıp gitti. Takımın geri kalanı onları Coventry'e gönderdi ve Francis O ve Elsie'nin onlarla birlikte Hopstead'e dönmediklerine sevindi. Şimdilik Glebe evinin rahatlığını yaşıyorlardı. Her zamanki gibi Bernie olunca Elsie işi bittiği anda kayboldu. Yağmur çiselemeye başladı ve günün sonunda Francis iliklerine kadar üşümüştü, omuzları ağrıyordu ve tırnaklarının altında siyah pislik birikmişti. Kasım'ın alacakaranlığındaki soğukta sert sarı sabunla ellerini ovarken düşüncelere daldı. Banyo tuzları, taze beyaz banyo havlusu, manikür, yapılı saçlar, dans elbiseleri, gece kulüpleri, müzik ve kahkaha. Bunların yerine çamur, bol pantolon, kasvetli hava, kötü haberler, gri gökyüzü, endişe, soğuk ve Woolton turtası. Dipnot, savaş zamanında yiyecek kıtlığı sebebiyle sadece bulunabilen sebzelerden yapılan bir tür yiyecek. Ve patates vardı. Terli kazağı ve lekeli kadife pantolonuna baktı ve savaş bakanlığındaki hangi salağın kadınlar ordusunu güçlü, sağlam ve kötü hava şartlarına uygun diye tanımladığını merak etti. Şimdi de kıyafetlere kısıtlama getirilmişti. Gerçi taşrada bunun pek bir anlam ifade edeceğini düşünmüyordu. Çünkü kilise salonunda bir film izlemek ya da kadınlar ordusu hostelinde düzenlenen danslar dışında süslenip püslenecek bir şey yoktu. Kısa süre sonra hepsi Alice'e benzeyecekti. Annesinin elden çıkarmak istediği çirkin kıyafetler ve sıkı sıkıya bağladığı başörtüsüyle başı büzülmüş gibi görünen Alice. Ya da hepsi Evangeline gibi tamamen pes edip güzel olsalar da kendilerine bakmayacaklardı. Gerçi Richard uzaktayken Evangeline nasıl göründüğüyle hiç ilgilenmiyor gibiydi. Tırnaklarını bir sebze bıçağının ucuyla temizleyen Francis, reşit olduğu anda bu inekler ve patateslerden kaçabileceğini kendi kendine hatırlattı. Evangeline ona nasıl tuzak kurulabileceğini göstermişti ve Francis görüşmedeki adama söz verdiği üzere sürünleri avlayıp götürmüştü. Doğum gününden sonra onu göreceğini söylemişti. Dalgın bir şekilde ellerini yıkadı ve hizmetçi evden ayrıldığından beri yıkanmayan ve Elsie ile kendisinin de yıkamayı aklına getirmediği kötü kokulu havluya sildi. Savaş devam ederken ev işleri kimin umurundaydı ki? Francis'in umurunda olan tek şey cumartesi günü hiçbir kutlama olmadan 21 yaşına girecek olmasıydı. Elbette savaş sürerken bir partiyi düşünmek çok anlamsızdı ama doğum gününü kutlamama düşüncesi çok üzücüydü. Francis kendine acıma hissine çok yabancıydı ama bir anda gözlerinden yaşlar dökülmeye başladı. Elleriyle de sildi. Hayır, doğum gününü kutlayacaktı. Neden doğum gününde bir akşam yemeği partisi vermiyordu? Ona ve diğer kızlara neşeli olmak ve biraz giyinmek için bir bahane verirdi. Ama nasıl parti verecekti? Hiç parti vermemişti. Aşçı yoktu, hizmet edecek personeli yoktu, hiçbir şey yoktu ve yemek yapamıyordu. Ancak Francis becerikliydi. Evangeline akşam yemeği için özel bir şey hazırlatabilirse, o da Evangeline doktorunu görmek için Londra'ya gitmek zorunda kaldığında Tommy, Maud ve Kipper'a bakmayı teklif ederdi. Elbette Elsie'yi ve Evangeline ile Tanley'i bir de Alice'i davet ederdi. Erkeklerden Hugo ve Oliver vardı ve çok genç ve arsız olmasına rağmen Bernie de olurdu. Bernie Francis'in fıstık gibi göründüğünü açıkça söylemişti. Francis tatlı olduğunu düşünmüştü. Gerçi Alice o çocuğun düzgün biri olmadığını düşünüyordu. Fakat Tanny ona hayrandı. Elsie de seviyordu. Evangeline'in Penelope'un gramofonunda çalabileceği plakları vardı. Biraz dans edebilirlerdi. Ve bir partiyi mümkün kılmak için en önemli şeyi vardı. İçki. Vaftiz annesinin gümüşleri ve porselenlerini kaldırıp işçiler Glebe evini yatakhaneye dönüştürmek için gelmeden önce mahzeni temizlerken Francis iki keşif yapmıştı. İlki tozla kaplı kırmızı şarap şişeleri, altı brandy şişesi ve üstünde Geneva yazan taş bir şişeydi. Hepsini yukarı getirdi ve tozu temizledi. Şarap ve brandy'de Fransız etiketleri vardı. Cinsinden emin değildi ama umursamadı. Bugünlerde içki nadir bulunuyordu. İkinci keşfi daha da şaşırtıcıydı. Şarabı bulduğunda brandilerin olduğu rafın altına sıkıştırılmış bir şeye ayağını çarpmıştı. Feneri aşağı eğdiğinde Çin işi bir ahşap kutu ve pirinç menteşelerini gördü. Kutuyu çıkardı ve tozunu sildi. Kilitte bir anahtar vardı, döndürdü ve farklı şekil ve büyüklükteki kadife kumaş kaplamalı mücevher kutuları buldu. En büyüğünü açtı ve derin bir nefes aldı. Zümrüt ve elmas tokalı, üç sıra inciden oluşan bir kolyeydi. Muriel teyzesinin portresinde taktığıyla aynıydı. Ardından ona uyan bir bilezik seti, bir çift eski elmas toka, yüzük, broş ve arkasına Marchmont arması güzelce işlenmiş bir erkek saati buldu. Kayıp mücevherler. Vaftiz annesi kutuyu oraya saklamış ve unutmuştu. Francis elbiselere bayılırdı ama hiçbir zaman mücevherlere düşkün olmamıştı. Fakat kutunun içeriğinin çok para ettiğini anlayabiliyordu. Özellikle de inciler. Partisi için uzun zamandır giymediği favori elbisesini, sarı kadife çay elbisesini ve onunla oldukça uyumlu ipek terliklerini giymeye karar vermişti. Böyle bir değişiklik ne eğlenceli olurdu. Oliver onu böyle hiç görmemişti. Bu gecenin onuruna incileri bile takabilir ve Bernie'den onları gizlice nerede satabileceğini öğrenebilirdi. Vicdanı sızlamıştı. Avukatlara takıları bulduğunu söylemeliydi. Ancak vergiye tabi olmalarından korkuyordu. Oliver'a ne düşündüğünü sorabilirdi ama sonra vazgeçti. Oliver çok temiz kalpliydi. Muhtemelen avukatlara haber vermesini söylerdi. Partisinin sonuna kadar bekleyecekti. Bir sonraki sabah bisikletle çiftliğe gitti. Yarım saat geç kalmıştı. Yolda Fairfax'lara uğradı ve Evangeline ile koltukta oturup çocuk kazağı ören ikinci çocuğuna hamile karnı burnunda Tani'yi partisine davet etti. Evangeline yemekler konusunda elinden geleni yapacağına söz verdi. Margaret Rose Hawthorne'a da gelip Johnny ve diğer çocuklara bakabilir mi diye soracağını söyledi. Böylece Tani de gelebilirdi. Daha sonra anaokuluna gitti. Alice sınıfa posterler asmakla meşguldü. Öksürmek ve hapşırmak. Hastalıkları yayar. Mendilinizi kullanın. Uyarı afişinin yanında. Yolculuğunuz gerçekten gerekli mi? Diyen bir diğeri duruyordu. Bir tanesini Londra'ya bir daha gideceği zaman Evangeline görsün diye istasyona koymak istedim. Ancak Albert Hawthorne istemiyor. Orası zaten afişlerle kaplıymış dedi Alice. Ama gerçekten Evangeline çok düşüncesiz. Yine de Francis'in daveti Alice'i bile neşelendirdi. Ve Gıda Bakanlığı'nın en son icadı olan Woolton turtusunu getireceğini söyledi. Lezzetli, havuçtan yapıldığını asla tahmin edemezsin. Ne hoş dedi Francis, Gıda Bakanlığı'nın tüm savaş zamanı tarifleri Francis'in nefret ettiği havucu içeriyordu. Havucu turtanın içinde nasıl yediklerini düşünmek bile istemiyordu. Ürpermemek için kendini zor tuttu, sonra pedal çevirerek uzaklaştı. O gün ve ertesi gün çiftliğe giderken Francis ve Elsie son ceviz ve kestaneleri toplamak için nemli tarlalarda gezdi. Beş kız peynir kuponlarını birleştirdi. Böylece Evangeline peynirli puding yapabilecekti. İçine de berbat tadı olan yumurta tozu yerine gerçek yumurta koyabilirlerdi. Harika. Bir hanenin kendi tavuklarından elde ettiği yumurtalar hala kupona tabi değildi. Ve Tani'nin dikiş becerisi sayesinde artık yaşlı bir horozun yanı sıra tavukların, soğanların ve lahanaların bulunduğu bahçeyi gagalayan bir avuç dolusu civcivleri de vardı. Enginarlar da büyüyordu. Yumurtalar nimetti. Tani garip kokan konserve sığır etini yemeyi reddediyordu. Nadiren bulunan jambon veya domuz pastırması parçaları içeren ya da genellikle tayınlarda dağıtılan tek et olan kıyma gibi şeyleri de yemiyordu. Johnny'ye de vermiyordu. Rahibe Tucker homurdanıp itiraz etse de Tani taviz vermemişti ve rahibe bu yüzden onlara biraz daha fazla morina balığı yağı, portakal suyu, kuşburnu şurubu ya da süt veriyordu. Partiden önceki akşam Francis kendini hazırlıklara adadı. Vaftiz annesinin güzel porselenlerini ve gümüşlerini mahzende depoladığı yerden aldı. Okulda hepimiz sofra düzeni ve yerleştirmesini öğrenmek zorunda kalmıştık diye başladı. Bir sepet çatal bıçak ve işlemeli peçetelerle masanın etrafında dolaşıyordu. Ama ne yapmam gerektiğini hatırlamıyorum, hiç önemsemezdim. Neden öğrendin o zaman? Hizmetçileri eğitebilmek için mi diye sordu Elsie dalga geçerek. Aslında evet canım, bir kız evlendiğinde hizmetkar yetiştirmenin çok önemli olduğunu söylediler. Ya yurt dışında bir yerlere taşınırsak ve görevler doğru şeyleri yapmaya alışık değilse? Çatalları yanlış çevirir ya da akşam yemeğini yanlış sıraya koyarlardı. Önemli birinin masada yanlış yere oturtulması tam bir facia olurdu. Aman dedi Elsie gözlerini devirerek. Francis'in bu kadar salak olduğunu bilmiyordu. Her neyse bir önceki evindeki hizmetçi eğitimi sayesinde kendisini bu tür konularda uzman olarak görüyordu ve koltukta oturup Francis'e salonda ve yemek odasında şömineyi yakmanın en iyi yolunu, bardakları nasıl cilalayacağını, masa örtülerini nasıl ütüleyeceğini gösteriyordu. Daha sonra yaşlı kadının ölümünden bu yana sebep oldukları dağınıklığın büyük bir bölümünü gizlemesine yardımcı olmak için ayağa kalkıp ev neredeyse düzenli hale gelene kadar eşyaları dolaba ve mobilyaların arkasına soktu. ''Çok yorucu'' dedi Francis sonunda. ''Ama oldukça hoş görünüyor, sence de öyle değil mi?'' ''Toz almamıza gerek yok değil mi tatlım? Sadece mumlar ve ateşin ışığı olursa toz pek görünmez.''
22. ayrımın sonu. Sayfa 193.